Ayrım 6 sayfa 66 Lübnan vakası. Lübnan'daki olay bir iddiaya göre Cidde vakasının devamıdır. 27 Mayıs 1860 Pazar günü patlak veren Lübnan vakası Müslümanlarla Hristiyanlar arasında başlamış. Bu arada eski düşmanlıkla ve yabancı devletlerin de parantez İngilizlerin ve Fransızların teşvikiyle Dürzilerle Marünüler de ayaklanmış. Bilahare bu hareket Şam'a sıçrayıp büyümüş. Çatışmalarda Amerika ve Hollanda konsoloslarının öldürülmesiyle olay milletler arası bir hal almıştır. İddiaya göre taraflar arasında 7700 kişi ölmüş, pek çok bina harap olmuş. Bab-ı Ali'nin müdahalesiyle Lübnan'a giden Keçecizade Fuat Paşa orada 185 kişiyi idam ettirmiş. Bu arada çok tenkit edilen bir kararıyla da Şam valisi ve Arabistan ordusu müşiri Ahmet Paşa'yı vakaya vaktinde müdahale etmediği gerekçesiyle kurşuna dizdirmiştir. Keçecizade Fuat Paşa Lübnan'da bir yıldan fazla kalmış. Lübnan meselesi ise Abdülmecid'in vefatına kadar devam edip Tanzimat Padişahı'nın ölümünden 15 gün evvel halledilebilmiştir. Sultan Abdülmecid'in ölümü. Cülusu dolayısıyla şahsiyetine baş tarafta kısaca temas etme imkanı bulduğumuz Sultan Abdülmecid 25 Haziran 1861 Salı günü veremden öldü. 38 sene 2 ay yaşayıp 39 yaşının içinde vefat eden Abdülmecid'in bu erken ölümünde saray sefahatinin büyük tesiri olduğu iddia edilmiştir. Hastalığı evvela sıtma sanılıp ehemmiyet verilmemiş ve 1861 yılı Kurban Bayramı'nın muayede resminden sonra durumu vehamet kesbederek hasta yatağına düşmüştür. Abdülmecid'in ölüm döşeğindeki halini oğlu Sultan II. Abdülhamit şöyle anlatıyor. Pederim Selanik seyahatinden İstanbul'a avdetinde hasta oldu. Artık çok yaşamadı. Zaten bir deri bir kemik zayıf bir adamdı. Selanik sıtmasıdır. Oradan sıtma almış diye İptida sülfato ile tedavi ettiler. Halbuki değildi, veremdi. Vefatından evvel yalnız ben gördüm, kardeşlerim görmedi. Beni kabul etti, gözümün önünden hiç gitmez. Bir koltuk üzerine oturtmuşlar, güçlükle nefes alıyordu. Gel oğlum gel dedi bana. Birçok dualar etti, ben ayakta dinledim. Yarım saat kadar yanında kaldım, tahammül edemedim. Bacaklarım titremeye başladı, düşecek bir haldeydim. Üzerime bir hüzün geldi, ağlamaya başladım. Odadan çıktım, arkamdan bağırıyor. Gel oğlum Hamit Efendi, içli çocuk, seni müteessir ettim, beni affet diyordu. Beni içli çocuk diye çağırırdı. O sırada ben iki kapı arasında ağlıyordum. Baş mabeyinci Mehmet Ali Bey, git efendimizi üzme dedi. Ben de bu halde nasıl gideyim diyordum. Nihayet tekrar huzuruna girdim, elini öptüm, duasını aldım. Dipnot. Bakınız Haluk Şehsuvaroğlu, Sultan Aziz, İstanbul, Neşir Tarihi yok. Kitaba dönüş. Doktor Zaforos ise şöyle diyor. Saraya geldiğim zaman Zat-ı Şahane'nin sabaha doğru birbirini mütakip birkaç defa bayıldığını, hala da baygın olduğunu söylediler. Hastanın odasına girdim. İkinci mabeyinci Ali Bey o gece nöbetçi olduğu için yatağın biraz ötesinde duruyor. Hastanın mühlik iniltisi işitiliyordu. Mabeyinciye ne oldu, burada niçin bekliyorsunuz diye sordum ve cevabını beklemeden hastanın yatağına doğru yaklaştım. Sultan Abdülmecid'in gözleri tavana dikilmişti. Ağzı açık ve kuru idi. Teneffüs sıktı, göğsünün hırıltısı fazla, nabzı uzamış, harareti tabiiliğini geçmişti. Hülasa kendini hiç bilmiyordu. Ali Bey'e çabuk Doktor Kara Todori'yi, Abdülmecid'in hususi doktoru, çağırınız dedim. Fakat Efendimiz yalnız sizi ferman buyurdular deyince siz dediğimi yapın, biraz da su getirin cevabını verdim. Ali Bey çıktı, elimi padişahın şakaklarında ve kollarında hafifçe gezdirdim. Ellerini kolonya ile ovmaya çalıştım. Mabeyince çabuk geldi, elinde gümüş bir kap içinde su vardı. Hristiyan olduğum için padişahın dudaklarını bu su ile benim ıslatmama müsaade etmedi. Zemzem-i Şerif dedi. Bu esnada Doktor Kara Toderi de gelmişti. Sultan Abdülmecid'i muayene etti. İşler bitmiş gidelim dedi. Sarayda bir karışıklık vardı. Vükela telaştaydı. Kapılarda ağlayanlar, yeni devrin gözdesi olmak hülyalarıyla sevinenler bekleşiyorlardı. Sultan Mecid bütün ikballerden, debdebelerden sonra her faninin vardığı merhalede odasının dışındaki dünyevi hırslardan habersiz ölümle hayat arasındaki son dakikaları yaşıyordu. Ömrünü böyle tamamlayan Sultan Abdülmecit, Sultan Selim Camii avlusunda Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin yanında meftundur. Vasiyeti üzerine türbesi hürmeten Yavuz'unkinden daha alçak inşa edilmiştir. İkinci bölüm Sultan Abdülhaziz Han, Aziz Han devri. Seni tahttan indirdiler, üç çifteye bindirdiler, Topkapı'ya gönderdiler. Uyan Sultan Aziz uyan, kan ağlıyor bütün cihan. Sultan Aziz'in cülusu, yeni Osmanlılar, Cön Türkler, Sultan Aziz'in hali, Sultan Aziz'in katli. Sultan Aziz iş başında. Sultan II. Mahmut'un küçük oğlu olan ve 7-8 Şubat 1830 Pazar Pazartesi gecesi Pertemniyal Valide Sultan'dan doğan Sultan Abdülaziz, ağabeyinin ölümü üzerine 1861 yılının 25 Haziran Salı günü Osmanlı padişahlarının 32.'si olarak tahta çıktı. Dipnot. Ahmet Cevdet Paşa'nın tezakirine göre Sultan Abdülmecit halkın tanzimat hareketinden ve israfın alıp yürümesinden doğan hoşnutsuzluğunun gün be gün Sultan Aziz lehine geliştiğini anladığında veraset usulünü değiştirip kardeşi Abdülaziz yerine oğlu Murad'ın 5. Murad tahta çıkmasını arzulamış. Bu mevzuda bazı teşebbüslere girişmişse de muvaffak olamamıştır. Kitaba dönüş. Sultan Aziz İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in ifadesiyle gayet fatin, kuvve-i nuktiyesi mükemmel ve hazır cevap idi. Musiki'de mahareti vardı, besteye kadirdi, üstadane ney üflerdi. İnşası, parantez yazısı düzgün idi. Hattı Hümayun'un çoğunu adedi üzerine kırmızı mürekkeple kendi yazardı. Resimde fıtri bir istidada malik idi. Asla ehemmiyet vermeyerek çizdiği birkaç hatla vücuda getirdiği şekli her ressam beceremezdi. Ecdadından bazıları gibi yazı da yazardı. Validesinin Aksaray'daki camiinde, Valide Camii, Celi Sülus'la bir levhası vardır. Dipnot, bakınız İbnül Elin Mahmut Kemal İnal, Osmanlı devrinde son sadrazamlar. 4. kitap İstanbul 1965 kitaba dönüş. Sultan Aziz, Tanzimat Hareketi'nin ve ağabeyi Abdülmecid'in israfının doğurduğu hoşnutsuzluk içinde cülus etti. Kıymetli şahsiyetiyle daha veliahtlığında millet tarafından sevilmişti. Milletin bu sevgisi yeni Osmanlılar dışında saltanatında da devam etti. Dipnot. Halk israfına rağmen bu hükümdarı seviyordu. Esasen Osmanoğlu olması bu sevgiyi kendisine doğuştan sağlamıştı. Kara ve deniz manevralarına katılması, ordu ve donanmasına askerine gösterdiği itina, her yıl en modern kara ve deniz silahlarını edinmesi, prestijini arttıran unsurlar arasındaydı. Ağabeyi gibi kadına iptila derecesinde düşkün olmadığı gibi, içki içmemek, tütün kullanmamak ve sıhhatli olmak bakımından da ağabeyi Sultan Mecid'den ayrılıyordu. Ancak israfı başlıca dedikodu mevzuu idi. Ağabeyinin başlattığı Çırağan Sarayı'nı pek muhteşem bir şekilde yaptırıp döşettiği gibi Beylerbeyi'nde de bir saray inşa ettirmişti. Taşlık'ta bir cami yaptırmaya hazırlanıyordu. Parantez tahttan indirilmesi üzerine başlanamadı. Annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın masrafları daha çok içtimai müesseselere gittiği için tenkit mevzuu değildi. Bakınız Yılmaz Özsun'a Türkiye Tarihi 12. cilt İstanbul 1967 kitaba dönüş. Halkın hoşnutsuzluğu yanı sıra Mısır, Girit, Romanya, Karadağ, Hersek meseleleriyle uğraştı. Yurt dışı seyahatlere çıktı, Mısır'a gitti. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethinden 346 yıl sonra oraya ayak basan ilk Osmanlı padişahı Sultan Aziz'dir. Avrupa seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı da odur. Bu Avrupa seyahatinde Fransa'ya, İngiltere'ye, Belçika'ya, Prusya'ya gitti. Fransa, Avusturya, Rusya imparatorları, İngiltere Kraliçesi ve Belçika Kralı ile görüştü. Sultan Aziz'in şahsiyetini tespit gayesiyle hemen kaydedelim ki Abdülaziz Han'ın Paris'te bulunduğu günler içinde geçen en mühim olay, Girit meselesinde hiçbir fedakarlığı kabul etmeyeceğimizin Fransa tarafından anlaşılmış olmasıdır. Rivayete göre Napolyon, Girit isyanının devam ettiği o günlerde meselenin halli için en münasip yolun adanın Yunanistan'a terk edilmesi olduğunu söylediğinde Sultan Aziz, baş mabeyinci Hafız Mehmet Bey'in ifadesiyle kükremiş aslan gibi mukabele ederek, Girit için Devleti Ali'ye 20 sene kan dökerek Cezire-i Meskure'yi Memaliki Osmaniye'ye ilhak eylemiş ve Girit'in toprağı Türk kanıyla yoğrulmuştur. Surete bir ihtari hayırhane ve manen devletimin bayisi berbadisi olan şu teklif beni meyus etmiş ve düveli muazzama ittifak ederek Girit'in Yunanistan'a terkini notalarla teklif etseler bile teklifat-ı mevhumeyi red ve askerimin son neferine kadar cezireye sevk eder ve donanmamdan bir sandal kalıncaya kadar sebat eder ve çaresiz kalınır ise Girit'i öyle terk ederim demiş. Sultan Abdülaziz'in bu katli kararı karşısında 3. Napolyon, madem ki efkar-ı şahaneleri bu merkezdedir, Girit meselesi bertaraf olmuştur, müsterih olunuz demek mecburiyetinde kalmıştır. Veliaht Murat Efendi'ye masonluk teklifi. Amcasının Avrupa seyahatine katılan Şehzade Abdülhamit Efendi, parantez Sultan II. Abdülhamit, Paris'te geçen günlerinden bahisle der ki, İptida amcam Sultan Aziz cennet mekanla Paris'e gittik. Napolyon zamanıydı. Napolyon pek azametli, kibirli bir zattı. Bize bile elini uzattığı zaman işaret parmağını uzatırdı. Bir bacağı kısaydı, kendisine mahsus bir yürüyüş tarzı uydurmuştu. Biz oradayken Napolyon'un Meksika'ya gönderdiği Maximilien'i öldürmüşlerdi. Fransızlar matem tuttular. Napolyon o gece bize bir ziyafet verecekti. Gece matem elbiseleri giydiler, siyah elbiseler ve dize kadar siyah çoraplar giymişlerdi. Biz de nişanlarımızı takmadık, ziyafet o kadar şaşalı olmadı. Fransa'da bir defa büyük operaya gittik. Orada usul olduğu üzere mabencilerden biri müdürdü. Bizi hususi odalara aldılar, pastalar yedirdiler. Adeta saray gibi bir tiyatro, büyük bir bina, lakin oyuncu kadınlar adeta çıplak. Ten rengi daracık fanila don giymişler, etleri görülüyor. Üzerlerine kısa bürümcek birer örtü koymuşlar, bütün göğüsleri, her tarafları açık raks ediyorlar. O vakit elektrik ziyası olmadığından hususi renkli ziyalar aksettiriyorlar. Mevsim yaz, hava sıcak. Biz localarda otururken halk yerlerinde terlerini siliyor, şişman şişman herifler alınlarındaki teri mendilleriyle siliyor. Yine onu seyrediyorlar, tahammül ediyorlar. Şehzade Abdülhamit Efendi Paris'te geçen günlerini böyle anlatıp seyrettiği operayı bizim ahlakımıza aykırı bulurken, ağabeyi Murat Efendi, parantez 5. Murat, Avrupa'daki bu çeşit gösterilerden pek zevk almış, onun bu batı hayranlığı masonluğa kadar gitmiştir. Şöyle ki, Sultan Abdülaziz Han Londra'da fevkalade merasimle ağırlanırken, Veliaht Murat Efendi de İngiltere Veliahtı Prens Edward'la tanışmış ve o yıllarda İskoçya Büyük Locası üstadı olan Prens Edward, Veliaht Murat Efendi'ye masonlukla ilgili ilk teklifini yaparak Murat Efendi'yi ifale muvaffak olmuştur. Avrupa seyahatinden önce de Namık Kemal, Ziya Paşa ve Doktor Kapolyon gibi şahıslar tarafından masonik telkinler altında tutulan Veliaht Murat Efendi, yurda dönüşünde Prens Edward'dan bir mektup almış ve bu mektuptan bir süre sonra Murat Efendi mason olmuştur. Okuyalım. İskoç Büyük Locası Üstadının Veliaht Murat Efendi'ye yazdığı mektubu. Buradaki mülakatımız esnasında size gizli bir cemiyetten bahsetmiş ve bu cemiyet hakkında bazı izahat vermiştim. Hatta sizin de bu cemiyete dahil olmanızın çok münasip olacağını söylemiştim. O zaman alelacele bir tavsiyeden ibaret olan bu teklifimi şimdi size daha kuvvetle tavsiye ediyorum. Bu hususta size müracaat vuku bulacaktır. Sakın reddetmeyiniz. Bu mektubun Murat Efendi'nin eline geçmesinden hemen birkaç gün sonra loca üstadı Büyük Maşrık adına veliahtı ziyaret ederek kendisine hususi bir merasimle 18 derecenin verileceğini söylemiş ve Murat Efendi de bu daveti memnuniyetle kabul etmiştir. Padişahlığın eşiğindeki bir Türk veliahtı, iç ve dış düşmanların el birliğiyle bu şekilde masonluğa alınmış ve mutat olmadığı halde daha başlangıçta kendisinde 18 derece rütbe verilmiştir ki bu olay Osmanlı Sarayı'nın nasıl bir ihanet şebekesiyle çevrili olduğuna pek manidar bir misaldir. Veliaht Murat Efendi'nin tekrisi, Beşiktaş Sarayı'nın tenha bir odasında yapılmış ve o günkü merasimde Clienti Iscagliari adlı loca üstadı ile Giritli Doktor Minos Bolonaki ve Doktor Yanis Eşemelos ve Eymanda adlı biraderler hazır bulunmuş. Murat Efendi'nin kordon ve önlüğü masonlar tarafından takılmıştır. Bu iddiaya göre Veliaht Murat Efendi'nin teklis merasimi şair Ziya Paşa tarafından yapılmıştır. Bu iddia Ziya Paşa'nın torunu olan üstad masonlardan Doktor Fahrettin Işık'a aittir. Dipnot. Doktor Fahrettin Işık diyor ki, Sultan 5. Murat'ın teklisi meselesinde Ziya Paşa'nın amil olduğu bir tarihi hakikattir. Şöyle ki Sultan Murat ve Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'ye hocalık yapan Ziya Paşa, Sultan Murat'a tam bir masonluk felsefesi zerk edebilmiş, bundan sonra teklisini yapmıştır. Sultan Yusuf İzzettin Efendi'ye, parantez Sultan Aziz'in oğlu da teklif vaki olduğu halde her nedense içtinap etmiştir. Namık Kemal'in teklisi de bunu müteakip yapılmıştır. Bilahare Sultan Murat'ın masonluğa intisabında Ziya Paşa'nın amil olduğunu haber alan 2. Abdülhamit, cülusu sırasında şart olarak ileri sürüldüğü halde Ziya Paşa'nın katipliğe tayininden sarf-ı nazar etmiş ve malum olan şekilde Paşa'yı muhitinden uzaklaştırmıştır. Bütün bu vakayı ait muhaberat ve ser mahfiline ait çok mühim olan evrak, büyük bir mason olan pederimden mahfuz iken 1906 senesinde evimiz aranırken imha edilmiştir. Bu vaka validem tarafından 1927 senesinde mason olduğum zaman pederimin vasiyeti mucibince bana nakledilmiş ve bunu Süleyman Nazif Bey de teyit etmiştir. Süleyman Nazif'in bu vakaya bana nasıl muttali olduğunu bilmiyorum. Ser mahfiline ait bir evrakın pederime, büyük babam Ziya Paşa'dan intikal etmiş olması o vakit ser mahfili katibinin paşa olduğu zannını veriyor. Halbuki Sultan Murat'ı bizzat paşa tekriz ettiğine nazaran bu esnada paşanın üstadı muhterem olması çok muhtemeldir. Bu mevzuda geniş bilgi için bakınız Mustafa Müftüoğlu, 4 Şubat 1980 tarihli Milli Gazete'de Tarihin Hükmü Sütunu, kitaba dönüş. Veliaht Murat Efendi'nin, 5. Murat'ın büyük oğlu Selahattin Efendi de masondur ve Ziya-i Şark locasına mensuptur. Murat Efendi'nin yemin merasiminde giydiği gömlek biraderlerce saklanmış ve babasının mason olurken giydiği o gömlek bilahare oğlu Şehzade Selahattin Efendi'ye de giydirilmiştir. İttihat ve Terakki kurucularından ve meşhur masonlardan olan Mithat Şükrü Bilada'nın hatıratında itiraf ettiğine göre, Sultan Reşat'ın vefatı halinde masonlukla alakası bulunmayan Veliaht Vahidettin Efendi yerine mason olan bu Selahattin Efendi'nin geçilmesi yolunda merkezi umumice bir karar alınmıştır. Dipnot: Mithat Şükrü Bilada'nın hatıratı 1976 yılında İstanbul'da İmparatorluğun Çöküşü adıyla yayınlanmıştır. Sultan Reşat'ın mabeyn başkatibi Halit Ziya Uşaklıgil Bey de hatıratında bu iddiayı teyit etmektedir. Kitaba dönüş. Şehzade Selahattin Efendi'nin masonluğunda babası 5. Murat'ın mühim tesiri görülmüş. Aynı 5. Murat, mabeyn başkatibi Ali Fuat Türkgeldi'nin hatıratına göre Sultan Reşat'ı da mason yapabilmek için bir hayli uğraşmış fakat muvaffak olamamıştır. Yeni Osmanlılar veya Cön Türkler. Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine çıktığı bu 1867 yılının mühim olaylarından bir başkası da Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensuplarının Paris'te kümelenmeleridir. Avrupalının Jön Türk diye andığı bu Yeni Osmanlılar bir manada Tanzimatçıların devamıdırlar. Yani Batıcı, Meşrutiyetçi ve ekserisi Mason. Üstelik bunlar yukarıda görüldüğü gibi Osmanlı hanedanından birine Veliaht Murat Efendi'ye çengel atmışlar. Kendi ikballerini Meşrutiyetten yana görünen bu Mason veliahtın saltanatına bağlamışlardır. İlk yeni Osmanlılar 6 kişiydiler. Sayalım bunları. Necip Paşa torunu Mehmet Bey, bilahare sadrazam olan Mahmut Nedim Paşa'nın yeğeni, Moralı Abdüllatif Suppi Paşazade Ayetullah Bey, Kayazade Reşat Bey, sonraları Kudüs Mutasarrıfı, Menapirzade Nuri Bey, bilahare ayan azası, şair Namık Kemal Bey, Mirat Gazetesi sahibi şair Refik Bey. Çoğu Fransızca bilen, gözleri batıya dönük bu 6 kişi 1865 yılı Haziran ayının bir gününde toplanıp Belgrad Ormanı'na giderler. Orada Validebendi karşısına sofralarını kurarlar. Ve yemek bahanesiyle yaptıkları o günkü toplantıda meşrutiyeti bir an evvel tesis için gizli bir cemiyette toplanmaya karar verirler. İçlerinden Ayetullah Bey, Lehlilere ait bir gizli cemiyetin nizamnamesiyle İtalyan Carbonari Teşkilatı, dipnot, Carbonari Teşkilatı için bakınız Gizli Cemiyetler İstanbul 1965, kitaba dönüş, nizamesini çıkarıp bunlar örnek alınarak bir nizamname hazırlanmasını teklif eder. Teklif kabul edilip bu iş Ayetullah Bey'e havale olunur. Cemiyetlerine İttifak-ı Hamiyet adını verir. Ve iki yabancı cemiyet teşkilatını örnek alan bu hamiyet erbabı, o günkü toplantılarıyla yeni Osmanlıların nüvesini teşkil ederler. Bu 6 kişiye bilahare başkaları da katılır. Bunlar Tercüman-ı Efkar gazetesi sahibi ve postacı namıyla maruf Agah Efendi, şair Ziya Paşa, Ali Suavi, Ebu Ziya Tevfik Bey'dir. Aralarına Sarraf Hristaki ile Köçeoğlu Agob'u da alırlar. Karabat Efendi ise Hamiyet Erbabı ile Veliaht Murat Efendi arasındaki muhaberede kullanılır. İttifak-ı Hamiyet başındakiler Sadrazam Ali Paşa'ya, hani şu Tanzimat'ın üç rüknünden biri olan Ali Paşa'ya muhaliftirler. Hem de bu muhalefetleri bilmem nedir lüzumu vücudu habisinin, dünyayı boynuzun mu tutar hey öküz teres diyecek derecede ileri gitmiştir. Ve hakarete varan bu muhalefet tamamen şahsi menfaatten doğmuştur. Veliaht Murat Efendi'nin saltanatını bekleyen yeni Osmanlılardan şair Ziya Paşa sadaret, Namık Kemal vezaret, Ali Suavi ise meşihat peşindedir. Beş sadaretinden sonra ikisi Sultan Aziz devrine rastlayan Ali Paşa, 4 sene 6 ay 24 gün devam eden son sedaretinde bunları bir hamlede dağıtmış, Ali Suavi Kastamonu'ya sürülürken Ziya Paşa Kıbrıs mutasarrıflığına, Namık Kemal ise Erzurum vali muavinliğine tayin edilmişlerdir. Bu münasebetle kaydedelim. Vatan, millet, hürriyet kelimelerini dillerinden düşürmeyen, meşrutiyeti bir an evvel tesis için gizli cemiyet kuran yeni Osmanlıların vatan ve milletle alakaları odur ki, Ziya Paşa ve Namık Kemal bu vazifelerini kabul etmemişler ve aşağıda görüleceği gibi Avrupa'ya firar etmişlerdir. O günlerde Ali Paşa'ya muhalif ünlü bir kimse daha vardır. Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa. Devlet-i Aliye'de Maliye Nazırlığı yapan bu Mustafa Fazıl Paşa'nın Ali Paşa'ya muhalefeti, Mısır'da yetişen veraset usulünden doğmuştur. Mustafa Fazıl Paşa'nın büyük kardeşi Mısır Valisi İsmail Paşa, 1866 yılının 28 Mayıs Pazartesi günü Ali ve Fuat Paşaların yardımıyla alabildiği bir fermanla, Mısır'da devam ede gelen ekberiyet usulü yerine babadan oğula intikal esasını temin etmiş, böylece Mustafa Fazıl Paşa veraset hakkını kaybetmiş ve bu sebeple Ali Paşa'ya düşman kesilmiştir. İttifak-ı Hamiyet mensuplarıyla pek zengin olan Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa'yı işte bu Ali Paşa düşmanlığı birleştirmiş. Bu arada İttifak-ı Hamiyet adı Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne çevrilmiş ve Osmanlı ve önce Napoli'ye sonra Paris'e gidip yerleşen Mustafa Fazıl Paşa, Ketudası Azmi Bey'in cemiyeti mali ve siyasi işler müdürü olarak İstanbul'da bırakmıştır. Yeni Osmanlılar 3 Haziran 1867 Veli Efendi Çayırı'nda bir toplantı daha yaparlar. Ali Paşa'nın katledilip yerine Mahmut Nedim Paşa'nın getirilmesinin teklif edildiği bu toplantıda bir neticeye varılamaz. Bu arada Ayetullah Bey'in ihbarıyla hükümet Yeni Osmanlılar hakkında takibata başlar. Bu takibat sonunda cemiyet mensuplarından bazıları tevkif edilirken kurucularından Mehmet Reşat ve Nuri Beyler Avrupa'ya firarı becerip Paris'e kaçarlar.